Birinci Korintoslara mektubunun ana konusu İsa Mesih'in Rabliğidir. Bu mektubun temel düşüncesi İsa Mesih'in üstünlüğü ve onun Rabliğidir. Bunu bilmemiz çok çok önemlidir çünkü sorunların çözümü buradadır. Burada ahlaksal, sosyal ve kilise sorunlarının doğru çözümünün İsa'da olduğunu göreceğiz. 1. Korintos'ta 1. bölümün ilk 3 ayetinde şöyle okuyoruz. Tanrı isteme uyarınca Mesih İsa'nın habercisi olmaya çağrılan Pavlos'tan ve Sostenos kardeşten Korintos'taki Tanrı kilisesi topluluğuna Mesih İsa'da kutsananlara kutsal yaşam çağrılarına hem onların hem de bizim Rabbimiz olan Mesih İsa'nın adını her yerde yakaranların tümüne, dua edenlerin tümüne, babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten sizlere kayra ve esenlik olsun. Evet, dediğim gibi bu bölümün yani 1. Korintoslar mektubunun 1. bölümünün konusu Mesih'in çarmıha gerilmesinin merkezliği, ayrımcılıkların düzeltilmesidir. Pavlos, Mesih İsa'nın elçisi olarak çağrılan bir elçi olduğunu bildirmektedir. Ve kardeşimiz Sostenos diyor. Daha önce de belirttiğim gibi, Sostenos hem Pavlos'un kardeşi hem de bizim kardeşimizdir. Yani bizler Mesih'te kardeşleriz. Çeşitli ülkelerden, çeşitli soylardan geliyoruz ama Mesih bizi kendinde birleştirdi ve bir kıldı. Bir vakitler uzakta bulunan sizler, şimdi Mesih ise de Mesih'in kanı aracılığıyla yakın kılındınız. Mesih, insanlar arasında olan düşmanlığı tamamen yok etti, paramparça etti ve ortadan kaldırdı. Mesih İsa'da artık hiçbir ayrılık, düşmanlık yoktur. Onda esenlik ve barış vardır. Dostlarım, çeşitli soylardan, dediğim gibi boylardan, ülkelerden olabiliriz. Çeşitli ailelerde büyüdük. Dünya görüşümüz, eğitim düzeyimiz farklı olabilir. Ama bizler İsa'da biriz ve kardeşleriz. İşte özellikle yeni antlaşmanın sürekli olarak vurguladığı İsa'da olmak budur. Tanrı'nın Korintos'taki topluluğuna dediğine dikkat edin. Tanrı'nın topluluğu denir. Çünkü inanlılar topluluğunun mimarı Tanrı'nın kendisidir. Mektup Mesih İsa'da kutsal kılınmış olanlara hitaben yazılmıştır. Kilise Korintos'tadır ama aynı zamanda Mesih İsa'dadır. Pavlos onların Mesih İsa'da kutsal kılınmış olduklarını söyler. Kutsal kılınmak Romalılarda görmüş olduğumuz gibi birkaç değişik şekilde kullanılmıştır. Kutsal kılınmak özet olarak söylersem kutsal olana ayrılmak demektir. Kutsallık Mesih'te sahip olduğumuz bir konumdur. Eğer ona güvendiyseniz, ona iman ettiyseniz o sizin kutsallığınız olmuştur. Evet, Mesih'te sahip olduğumuz konum budur. Kutsal olmaya çağrılmışlardır bu imanlar. Ve Mesih'e iman edenlerin tümü kutsal olmaya çağrılmışlardır. Pavlos'un çağrılmış bir elçi olduğu gibi onlar da yani İsa Mesih'e iman edenler de çağrılmış kutsallardırlar. Bizler de dediğim gibi çağrılmış kutsallarız. Bizler yaptığımız şeylerden ötürü değil, Mesih'teki konumumuzdan ötürü kutsal oluyoruz. Tekrar edeyim, kutsal sözcüğü kutsal olana ayrılmaktan kaynaklanıyor. Yani Tanrımız kutsaldır ve biz iman edince ona ayrılıyoruz ve böylece kutsal olana ayrıldığımız için kutsal oluyoruz. Korintoslara İsa Mesih'in adını her yerde anan herkesle birlikte kutsallar denilmiştir. Hem onların ve hem de bizim olduğumuz her yerde Rabbimiz İsa Mesih'i anan demek belki de daha doğru olurdu. Bu ayrıca bu mektubun öğretisinin genel olarak ister Korintos'ta ister başka bir yerde olsun Rab İsa'ya iman eden, onu anan herkesten oluşan kiliseye hitap ettiğini gösterir. Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten ne diyor? Size inayet ve esenlik olsun. Öz Türkçe ile kayra ve barış diyor. İnayet ve esenlik her zaman bu sıralamada gelirler. Haris olan inayet sözcüğü Yunan dünyasında bir selam sözcüğüydü. Esenlik din dünyasındaki bir selamlama sözü olan İbranice şalomdur. Pavlos bu iki sözcüğü birleştirip onları en yüksek düzeye getirmiştir. Sizler ve ben Tanrı'nın inayeti aracılığıyla kurtulduk. Bu hareket halinde olan sevgidir. Tanrı'nın inayeti aracılığıyla kurtulduğumuzda yüreklerimizde Tanrı'nın esenliği olur. Mesih'i kurtarıcınız olarak kabul ettiniz mi? Günahlarınız Mesih'in üzerinde mi? Eğer öyleyse yüreğinizde esenlik olacaktır. Çünkü o günahlarınızı taşımıştır. Böylece imanla aklandığımıza ya da doğrulukla donatıldığımıza göre Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı ile barışmış oluyoruz diyor Romalılar 5. bölüm 1. ayette. İnayet ve esenlik iki harika sözcüktür. Evet, babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten sizlere kayra ve esenlik olsun sözü Pavlos'un yazdığı her mektupta vardır. Yani Pavlos bütün mektuplarında önce inayet, sonra esenlik ya da barış sözünü kullanıyor. Bu kayranın ya da inayetin ve esenliğin Baba Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten geldiğini söylüyor. Sadece iki mektubunda, 1 ve 2. Timoteos mektubunda inayet ve esenliğe merhameti de ekliyor. Biliyorsunuz bu iki mektup pastoral mektuplardır. Yani kilisedeki çobanlara, öğretmenlere yönelik mektuplardır. Sanki çobanların, Tanrı sözünü öğretenlerin, ihtiyarların Tanrı'nın inayeti ve esenliği yanında merhametine de diğer insanlardan daha fazla ihtiyaçları vardır. Öyle ya, çobanların, görevlilerin, yani Tanrı sözünü öğretenlerin, ihtiyarların görevlerini sadakatle yerine getirmeleri için diğerlerinden daha çok kayraya, esenliğe ve merhamete ihtiyaçları vardır. Pavlos'un, Timoteos'un Tanrı'nın merhametine ihtiyaçları vardı ve Rabbin sözünü öğreten biz kardeşlerin de inayete, esenliğe, barışa ve merhamete ihtiyacımız vardır. Çünkü Tanrı sözünü öğreten insanların doğru öğretileri vermeleri gerekir ve bunda asla taviz vermemeleri gerekir. Yani yanlış öğretilere asla taviz vermemesi gerekir. Ne şiş yansın ne kebap misali asla olmamalıdır. Tanrı sözünü doğru, açık ve net bir şekilde söylemeleri gerekir, öğretmeleri gerekir. Merhamet, eski antlaşmada inayet anlamında kullanılmıştır. Tanrı'nın kutsal, doğru ve adaletli tahtını inayet koltuğu yapan eski antlaşmanın kurbanıdır. İnayet, merhamet ve barış. Esenlik, babamız Tanrı'nın ve Rab İsa Mesih'in kutsamasıdır. Şimdi dikkat edin, önce inayetin gelmesi bir tesadüf eseri değildir. Esenlik, barış, inayet sonucunda gelir. Eğer inayeti doğru anlar, onu hayatımızda ne kadar çok işlerliğe koyarsak, o oranda da esenliğimiz ve barışımız olur. İnayet hayatımızda derinleştikçe, esenlik ve barış da o oranda hayatımızda derinleşir, elemlerden, zorluk ve sıkıntılardan geçecek bile. Peki inayet nedir? Özetle hak edilmeyen iyiliktir. Tanrı'nın sunduğu merhamettir inayet. Kutsal kitapta inayet o kadar derin bir yer tutar ki ve önemlidir ki, 1. Petrus mektubunun ana konusu inayettir. Petrus bu mektubunda Tanrı'nın bizi seçen, bizi koruyan ve bizi kutsal kılan inayetinden söz eder. Ne demektir bu? Tanrı bizleri inayeti aracılığıyla kurtardı. Kurtuluş yolu ancak inayet yoluyladır, inayet aracılığıyladır. Biz inayetle kurtulduktan sonra aynı inayet bizi bu yaşamda iman yolunda koruyor, saklıyor. Aynı zamanda aynı inayet, Tanrı'nın inayeti bizi kutsallık yolunda yürümemizi sağlıyor. Hatta inayet bizi itaat etmeye, Tanrı'ya itaat etmeye yönlendiriyor. Sıkıntılarda dayanma gücü veriyor. İnayet bizi iyi işler yapmaya yeterli kılıyor. İnayet bizi birbirimize hizmet etmeye yeterli kılıyor. Daha da güzeli, inayet bizi imanda tutuyor. İmanla yürümemizi sağlıyor. İnayet ve esenlik, barış büyük bir berekettir ve bize Baba Tanrı'dan, oğlu İsa Mesih'ten geliyor. Bu da bize İsa Mesih'in Baba Tanrı'yla aynı özden olduğunu gösteriyor. Mesih ise de kutsal kılınmış ve kutsal olmaya çağrılmış olan. Mesih ise de kutsal kılınmış ve kutsal olmaya çağrılmış olanlar diyor ikinci ayette. Buna tekrar kısa olarak değineyim. Kimdir kutsallar? İsa Mesih'e iman eden herkes. Evet, İsa Mesih'e iman eden herkes kutsaldır. Kutsallık kutsal olana ayrılmaktır. Bizler kendimizi Rab İsa'ya verdiğimizde ona ayrılmış oluyoruz. Kutsal olanın çocuklarıyız artık. Kolosalılar 3. bölüm 12. ayette Mesih İsa'ya iman edenlerin konumunu ortaya koyan harika bir ayettir. Aynı zamanda aynı inayet bizi kutsallık yolunda yürümemizi sağlıyor. Hatta inayet bizi itaat etmeye yönlendiriyor, sıkıntılarda dayanma gücü veriyor. İnayet bizi iyi şeyler yapmaya yeterli kılıyor. İnayet bizi birbirimize hizmet etmeye yeterli kılıyor. Daha da güzeli, inayet bizi imanda tutuyor, imanda koruyor, imanla yürümemizi sağlıyor. İnayet ve esenlik, barış büyük bir berekettir ve bize Baba Tanrı'dan, oğlu İsa Mesih'ten geliyor. Bu da bize İsa Mesih'in Baba Tanrı'yla aynı özden olduğunu gösteriyor. İkinci ayette ne okumuştuk? Mesih İsa'da kutsal kılınmış ve kutsal olmaya çağrılmış olanlar diyor. Buna tekrar kısa olarak değineyim. Kimdir kutsallar? İsa Mesih'e iman eden herkes. Eğer sen İsa'ya iman ettiysen, sen kutsalsın. Kutsallık kutsal olana ayrılmaktır. Bizler kendimizi Rab İsa'ya verdiğimizde ona ayrılmış oluyoruz. Kutsal olanın çocuklarıyız artık. Kolosalılar 3:12 Mesih İsa'ya iman edenlerin konumunu ortaya koyan harika bir ayettir. Şöyle der: Tanrı'nın seçilmişleri, kutsal yaşamlılar ve sevilenler. Demek ki İsa Mesih'e iman edenler, Baba Tanrı ve Rab İsa Mesih tarafından seçilen, kutsal kılınan ve sevilenlerdir. Seçilen zaten o kimsenin ne kadar değerli olduğunu gösteriyor ve sevildiğini gösteriyor. Kimdir İsa Mesih'e iman edenler? Evet, İsa Mesih'e iman edenler seçilen, kutsal kılınan ve sevilenlerdir. İmanlının seçilmesi, kutsal kılınması ve sevilmesi insanın iyi işlerinden, kara gözlü olmasından gelmiyor. Tanrı'nın inayetinden geliyor. Rabbimizin adı kurtarıcıdır. Biz inayet dolu olan bir kurtarıcıya iman ediyoruz. Dördüncü ayette Tanrı'nın Mesih İsa'da size bağışladığı inayetten ötürü sizin için her zaman Tanrı'ma şükrediyorum diyor. Önce Mesih İsa'da deniyor. Çünkü Mesih'te bütün bu bereketlere sahibiz. Mesih'te her kutsal kutsamayla göksel yerlerde kutsandık. Bereketlerin yeri İsa'dır. Mesih onun unvanıdır. İsa ise insansal adıdır. Mesih meshedilmiş anlamına gelir ve uzun zamandır geleceği vaat edilen kurtarıcının resmi unvanıdır. İsa Mesih demek yerine Mesih İsa demek önemli midir? Pavlos için öyleydi. Pavlos bizlere onu bedende hiç görmediğini söylemiştir. Yani bedende yeryüzünde yürüyen İsa'yı hiç tanımamıştır. Onu görmüş olabilir. Sanırım İsa çarmıha gerildiğinde Pavlos oradaydı ama İsa ile ilk kişisel ilişkisi dirilmiş Mesih İsa ileydi. Ve Pavlos için o her zaman görkem Rabbiydi. Pavlos'un mektuplarının çoğunda İsa Mesih'ten çok Mesih İsa'da diye geçer. Pavlos aynı zamanda hamd etmekten, şükretmekten söz ediyor. Hamd etmek iman yaşamında önemli bir yer tutar. Pavlos'un yaşamına baktığımız zaman o kardeşleri düşündüğünde önce hep hamd ediyor. Yorumunu yaptığım 1. Korintoslar mektubunda Pavlos bazen çok sert bir şekilde konuştu. Çünkü bu topluluğun içerisinde büyük sorunlar vardı. Ama buna gelmeden önce Pavlos kardeşler için hamd ediyor. Onların yaptıkları hatalar için, günahlar için hamd etmiyor. Onların İsa'da olan konumları için hamd ediyor. Ben kardeşler için Rabbe hamd ettiğimde Tanrı'nın inayeti aracılığıyla o kardeşi nasıl kurtardığını aslında anımsıyorum. Bir kardeş için hamd ettiğimde aslında Tanrı'nın inayeti için Tanrı'ya hamd ediyorum. Çünkü bunu düşündüğümde İsa Mesih'in o kişi için neler yaptığını düşünüyorum. Yani İsa Mesih beni nasıl sevdiyse, bana nasıl kayra gösterdiyse ve beni kendi kutsal kanıyla nasıl kurtardıysa aynısını karşımdaki kardeş için de yapıyor. İşte Rabb'e hamd ettiğimde Rabbin bu inayeti için aslında Tanrı'ya hamd ediyorum. 5. ayette her şeyde, her söz ve her bilgide zenginleştiniz diyor. Pavlos, Mesih'in sözü tüm zenginliğiyle içinizde yaşasın. Tüm bilgelikle birbirinize öğretin, öğüt verin, mezmurlar, ilahiler ve ruhsal ezgiler söyleyerek yüreklerinizde şükranla Tanrı'ya nameler yükseltin dediğinde, bu Koloseller 3.16'dır, sözünü ettiği şey buydu. Sesimin o kadar iyi olmadığını bildiğim için bunu daha çok sözlerle yapabilirim. Yani Tanrı sözünden bahsedebilirim. Tanrı sözünden besteler yapabilirim ve ona melodiler bulabilirim. Ama bunlardan daha da önemlisi Tanrı sözünü öğretebilirim. Bazı kiliselerde mezmurlar ezgi olarak söyleniyor ki ben de son yıllarda birçok mezmuru ilahi olarak yaptım. Bence kutsal kitabın birçok yeri müziğe konabilir. Bunu da yeri geldikçe yapmaya çalışıyorum. Önemli olan Tanrı sözüne yüreklerimizde sahip olmaktır. Bu ille de onu ezberlemeniz gerektiği anlamına gelmez. Ama ona itaat etmeniz gerektiği anlamına gelir. Eğer Mesih yüreğinizdeyse ona itaat ediyorsunuzdur ve onu düşünüyorsunuzdur. Aklınızda ve yüreğinizde yer almaktadır. Gördüğüm en korkunç yaramazlar kutsal kitaptan yüzlerce ayet ezberlemişlerdi. Yani bazı yaramaz kişiler, Tanrı'ya itaat etmeyen kişiler kutsal kitaptan ayetler ezberlemişler diye kimse kutsal kitaptan ayet ezberlemesin demek istemiyorum. Ezberlediğimiz ayetler, Tanrı sözünü okuduğumuz o ayetler bizim yüreğimizde kendisini işlerliğe koymalıdır. Sadece ayet ezberlemenin sözü kalbinizde saklamak anlamına gelmediğini söylemek istiyorum. Ayet ezberleyebilirsin. Ayet ezberlemek çok iyidir. Tanrı sözünü okumak çok iyidir ama o sözler bizim hayatımızda işlemeli. Yani ona itaat etmeliyiz. Ona itaat ettiğinizde, onu düşündüğünüzde, kafanız onunla meşgul olduğunda onu kalbinizde saklamış olursunuz. Tanrı'nın sözünü okuyorsunuz ve aynı zamanda o sözün buyruklarına, söylediklerine itaat ediyorsunuz. İşte harika olan budur. Her şeyde, her söz ve her bilgide zenginleştiniz diyor Pavlus. İsa yaşamınızın Rabbi olduğunda bu durum sorunlarınızdan çoğunu çözecektir. Pavlus bu mektupta bundan söz edecek. 1. Korintoslar 1. bölüm 6 ve 7. ayetlerde şöyle okuyoruz. Mesih'le ilgili tanıklığımız sizde pekiştiği gibi. Şöyle ki siz Rabbimiz İsa Mesih'in görünmesini beklerken hiçbir ruhsal armağandan yoksun değilsiniz. Burada bu kilisenin yaşadığı sorunlardan birini ima ediyor. Sadece bir tek armağana çok önem veriyorlardı. Pavlos başlangıçtan onların hiçbir armağandan yoksun kalmamalarını istediğini söylüyor. Birçok armağanlar vardır. Pavlos bütün bu armağanların kilisede kullanılmasını istemektedir. Yani bizde olan armağanları kardeşlerin yararı için kullanmamız gerekmektedir. Rabbimiz İsa Mesih'in görünmesini beklerken demek, akıllarının onunla yani İsa Mesih'le meşgul olması anlamına gelmektedir. Rabbimiz İsa Mesih kendi gününde kusursuz olmanız için sizi sonuna dek pekiştirecektir. Bu sevdiğim ayetlerden biridir. İnsana cesaret veren ayetlerden biridir. Rabbimiz İsa Mesih kendi gününde kusursuz olmanız için sizi, şimdi dikkat edin, sonuna dek pekiştirecektir. Sonuna dek tutacaktır. İşte bu nedenle bizim kurtuluşumuz kesindir ve garanti altındadır. Kusursuzdur, hatasız demez. Sizde bir hata bulan biri her zaman çıkacaktır ama suçlanmaya layık olmamalısınız. Rabbimiz İsa Mesih'in gününde kusursuz olmanız için. Ve Rabbimiz İsa Mesih'in günü sadece içinde olduğumuz zamandan değil, onun gelip kilisesini yani imanlılar topluluğunu bu dünyadan alacağı günden söz etmektedir. Pavlos bu mektupta bundan da söz edecektir. Şimdi Pavlos'un girişindeki selamlar ve teşekkürlerin son ayetine geldik. Bu ayet fazla bir şey kaçırmadığınız hissiyle kolayca kaçırılabilir. Buna karşın ben 9. ayetin büyük bir olasılıkla bu mektubun anahtarı olduğunu düşünüyorum. Rab İsa Mesih'in kilisedeki sorunlarına ve Korintos'taki inanlılar arasındaki kişisel sorunlara çözüm olduğunu vurguluyor. Korintos'taki kiliseyle günümüzdeki sorunların benzerliğini görmek şaşırtıcıdır. Günümüzde de çözüm o zamankinin aynısıdır. Şöyle diyor 9. ayet. Sizi oğlu Rabbimiz İsa Mesih'le paydaşlığa çağırmış olan Tanrı güvenilirdir. Rab İsa Mesih'in bu bölümde hemen hemen her ayette geçtiğine dikkat ettiniz mi? Aslında hemen hemen her ayette değil, her ayette geçmektedir. Bu 9 ayet içerisinde ondan söz edilen 9. seferdir. Yani 9 ayette 9 kez Rab İsa Mesih'ten söz eder. Pavlos'un Rab İsa Mesih'in kişiliğini vurguladığı açıktır. Burada Rabbimize verilmiş geniş bir isim vardır. Oğlu Rabbimiz İsa Mesih'le paydaşlığa çağrılmış olan diyor. Bu, onu tanımlamak üzere 4 nokta vermektedir ki hiçbir yanlış anlama olasılığı olmasın. 2 harika bildiride bulunur. Tanrı sadıktır ve bizler oğluyla paydaşlığa çağrıldık. Ya da Tanrı güvenilirdir ve biz bu güvenilen Tanrı ile ve onun oğluyla paydaşlığa çağrıldık. Tanrı sadıktır. İnsanlar her zaman sadık değildir. İnanlılar bile her zaman sadık değildirler ama Tanrı sadıktır ve güvenilirdir. Oğlu Rabbimiz İsa Mesih'le çağrılmış olan Tanrı'nın Mesih İsa'daki yüksek çağrısından söz eder. Bizler oğlu Rabbimiz İsa Mesih'le paydaşlığa çağrıldık. Eski deyimle müşarekete çağrıldık. Burada önemli olan Rab İsa Mesih'le bağlantılı olarak kullanılan paydaşlık ya da müşareket sözcüğüdür. Sözcük Yunanca'da koinonia'dır ve Pavlos bu sözcüğü tekrar ve tekrar kullanır. Aslında sözcüğün birçok değişik anlamı olabilir. Günümüzde anladığımız biçimiyle paydaşlık anlamına gelebilir. Bir katkıda bulunmak anlamında kullanılabilir. Romalılar 15:26'da Yeruşalim'deki fakir kutsallar için belirli bir koinonia yaptıklarını söyler ve bu parasal yardım anlamına gelir. 1. Korintoslar 10 ayet 16'da koinonia sözcüğü Rabbin sofrasıyla bağlantılı olarak kullanılmıştır. Rabbin sofrasından söz etmektedir ve şöyle yazar. Tanrı'ya şükrettiğimiz şükran kasesiyle Mesih'in kanına paydaş ya da ortak olmuyor muyuz? İşte bu koinoniyadır. Bölüp yediğimiz ekmekle Mesih'in bedenine paydaş olmuyor muyuz? Koinonia aynı zamanda ortaklık anlamına da gelebilir ve bu 9. ayette de bu şekilde kullanıldığına inanıyorum. Sizi oğlu Rabbimiz İsa Mesih'le paydaşlığa çağırmış olan Tanrı güvenilirdir. Bu Bunun bize verilmiş olan en büyük ayrıcalıklardan biri olduğuna kuşku yoktur. Eğer Mesih'teyseniz, eğer ona geldiyseniz ve onu kurtarıcınız olarak kabul ettiyseniz, o zaman Mesih'le ortaksınız. İsa sizin ortağınız olmaya razıdır. Bu yüzden bu Mesih'le çok yakın bir ilişki anlamına geliyor.